Galaksinin Sesinin yeni bir gündem ve muhtemelen 2025'in son gündem bölümünden merhaba, ben Ateş Çetin. Yanımda sevgili Niko var. Nasılsın Niko?
Merhaba Ateş, iyiyim. Sen de keyifler nasıl?
Fena değil. Bayağıdır gündem yapamadık zaten, bunu geçen hafta gerçekleştirdiğimiz canlıda da söyledik ama şimdi biraz böyle o son birkaç ayda olan bilgileri toparlamak maksadıyla hani bilgilerimizi biraz güncel tutalım. Hangi proje neredeydi? Bunları bir derleyelim, toparlayalım istedik. İstersen yavaş yavaş başlayalım.
Evet, ben şeyi de derken tabii işin mutfak tarafında sen varsın. Genelde bu tip notları sen çıkarıyorsun. Ha, baktım haberlerin bazıları işte gerçekten hani Kasım'a dayanıyor, Ekim'e dayanıyor ama bazıları da iyi ki bence haber olarak yapmamışsın. Çünkü aralığa doğru bazı gelişmeler olmuş. Böyle bir fikri takip yapmak zorunda kalacakmışız. Şimdi paket olarak sunacağız. Şimdi ilk başta şeyden başlayalım. Büyük 50. yıl kutlamaları geliyor. Büyük 50. yıl kutlamaları 2027'de, yani Star Wars markasının 1977'de çıkan ilk filmin artık 50. yılı kutlanacak. Ve bu 50. yıl çerçevesinde bölüm 4'ün tekrar beyaz perdeye geleceği söylenmişti. Nisan 2027 diyorlardı ama onun tarihi artık değişti ve netleşti. Resmi olarak Şubat 2027'de gene beyaz perde bölüm 4 geliyor. Bu resmi bir duyuru bu arada. StarWars.com'dan da duyuruldu. Ve önemli olan da şu, herhangi bir special edition değil. Orijinal halinin iyileştirilmiş, dijitalleştirilmiş halini izleyeceğiz. Bu galiba bir ara bir DVD setinde vardı bu hali. Galiba onu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir de bu arada Şubat ayı çekilmesinin galiba sebebi de şey oldu, Celebration. Nisan ayında zaten bayağı bir olaylar oluyor. Hemen ardından bir ara Starfighter çıkacak. Bunlar hepsi iç içe girmesin, biraz da araya bölelim diye herhalde Şubat ayını aldılar. Ama 2027 dolu dolu geliyor, onu söyleyebilirim.
Aslına bakarsan şey olsaydı keşke diye düşünüyorum. Bu benim tamamen benim düşüncem. Hani o senenin 4 Mayıs'ında da özel bir şey istiyor insan. Hani 50. yıl dönümü ya. Hani tam o tarihte film sinemada olsa hoş olurdu diye düşünmüştüm. Ama belki kafalarında başka sürprizler vardır, onu da bilmiyoruz.
Daha çok erken. Tabii şeyi de bilmiyoruz en önemlisi. Türkiye'ye gelecek mi? Hani Sitem İntikamı gibi vizyona girecek mi Türkiye'de? O bilgi kesin değil.
Değil ama bence gelir.
Gelir. Gelsin.
Gelir çünkü şey yok. Yani piyasada pek film yok, doğruyu söylemek gerekirse. Hani böyle tekrar gösterime girmeler, remake'ler falan yeni filmlere nazaran daha fazla sayıda.
Evet.
Şimdi az önce Niko lafın arasında bir yerde Starfighter dedi. Şimdi Starfighter film projesi hakkında birkaç gündem bölümünde konuştuk. Elimizdeki bilgiler böyle elimize ulaştıkça paylaşmıştık ama şimdi hepsini böyle bir paket halinde, yine başta Niko'nun söylediği gibi bir paket halinde size aktarmış olacağız. Film 28 Mayıs 2027 tarihinde gösterime girecek. Bunu zaten biliyorduk. Şimdi sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Filmin çekimleri tamamlanmış. Bundan birkaç ay öncesinde bir fotoğraf paylaşılmıştı. Hatta bunu filmin başrol oyuncusu Ryan Gosling paylaşmıştı. Altına da paylaştığı fotoğrafın altına da Akdeniz'de bir yer diye yazmıştı. Filmin kamera arkasından bir görseldi. Tabii meraklı hayranlar acaba burası neresi olabilir? Şimdi Akdeniz dedi. Demek ki film Avrupa'da bir yerde çekiliyor. Normalde işte İngiltere'de, İspanya'da ya da kuzey ülkelerinde çekilirken şimdi Akdeniz acaba ne olabilir diye peşine düşmüşler. Ve araştırarak bu filmin çekildiği yerin İtalya, Sardinya'da olduğu sonucuna varmışlar. Şimdi filmin yönetmeni Sean Levy şöyle bir not paylaşmış. Takip eden günlerde kendisiyle yapılan röportajlardan birinde demiş ki filmin üçüncü kısmı, yani üçüncü kısmı şöyle düşünebiliriz zannederim. Yani birinci kısım giriş, ikinci kısım gelişme, üçüncü kısım sonuç gibi düşünürsek filmin anladığım kadarıyla sonucuyla alakalı bir değişiklik yapılmak zorunda kalınmış. Orijinal fikirden vazgeçmişler ve sonuyla alakalı ciddi bir değişikliğe gidilmiş. Fakat şu anda bir bununla alakalı olarak böylesi daha iyi oldu demiş. Bununla bağlantılı olarak benim kişisel tahminim şu. Sean Levy hikayeye bir başladı ama hikayenin sonunu bağlamak istediği yer bizim bildiğimiz Star Wars lore'uyla uyuşmadı. Bundan dolayı değiştirmek zorunda kaldı diye ben tahmin ediyorum. Yine filmin tonuyla bağlantılı olarak ilham kaynağının A New Hope filmi olduğunu ama birazcık Return of the Jedi'dan da hafif notalar içerdiğini söylemiş. Filmle alakalı son notta filmin müziklerini yapacak kişiyle alakalı filmin müziklerini Thomas Newman yapacakmış ki kendisini Shawshank Redemption, Road to Perdition, Finding Nemo, American Beauty gibi filmlerden tanıyoruz, biliyoruz. Haberler şimdilik bu kadar ama elimize bir şeyler daha geçtikçe sonraki gündemlerde eklemeye devam edeceğiz.
Son Levy'nin sonu böyle daha iyi demesinin bir de sebebi de şu olabilir. Belki sonu güzel bir şekilde filmi paketliyordu, tamam mı? Bütün konuyu kapatıyordu. Araya şimdi bir cliffhanger koyduysa Starfighter 2'ye yol da açmış olabilir. Bu da benim için ikinci bir iş çıkıyor anlamında da iyi olmuş olabilir, bilmiyorum. Biraz tipleri de düşünmüş olabilir.
Mümkün, aynen. Çünkü hiç detaylı vermemiş, yani hiçbir şeyden söz etmemiş.
Kıta etmesin canım yani şu anda. Şu aşamada bayağı sıkıntı olurdu. Şimdi bir başka proje, aslında hiç varlığından haberdar olmadığımız bir proje. Adam Driver'ın Ben Solo ile ilgili bir senaryo çalışması varmış. Ve bu çerçevede Steven Soderbergh ile çalışmaya başlamış. Bu 2021'de çalışmaya başlamış. Hatta bir senaryo bile yazdırılmış. Ama bu galiba anladığım kadarıyla Disney'in resmi bir çalışması değil. Çünkü bu bir şekilde 2022'de galiba, 2023 senesinde o civarlarda Disney'e sunulmuş ve Bob Iger o zaman tekrar geri geldiğinde bunu reddetmiş. Şimdi bu reddedilmesi kesinleşince de artık bunu Adam Driver artık rahat söyleyebiliyor, açıklayabiliyor. Ben burada anlamadığım birkaç konu var. Bir tanesi, ya kardeşim bir filmin senaryosunu yazılırken ve bu senaryo tamamen Disney'in sahip olduğu bir IP üzerine kurulmuşken ben böyle kafama eseyim, gideyim bir film yapımcısıyla, bir senaristle anlaşayım, o benim için bir tane script yazsın, sonra Bob Iger'ın masasını alayım, vurayım. Böyle bir dünya, Adam Driver'san öyle bir dünya var demekti, bilemiyorum. Yani biraz garip geldi. Bir de asıl garip gelen şu oldu şimdi. Filmin adı Hunt for Ben Solo. Öyle bir, yani en azından çalışma title'ı diyelim, çalışma başlığı buymuş. Bunun böyle reddedildiğini ve artık yapılmayacağı bilgisi gelince hayranlar böyle bir gaza gelmiş. İşte bu filmi kurtarın şeklinde böyle paralar toplanmış. Time meydanında o LED ekranlara yazılar yazılmış. Hatta uçaklar kiralanmış, arkasında yazılar yazılmış. O Collider'ın bir fotoğrafı var o konuda. Benim anladığım konu şu: hayranlar bölüm 7, 8 ve 9 için neler konuşuyor, neler söylüyor biliyoruz. Ama bölüm 7, 8 ve 9'da önemli bir rol oynamış. Ve onun sonucunda bölüm 9'un sonunda aslında ölmüş. Ama sonra nasıl geleceğini bilemediğimiz bir şekilde Ben Solo'nun geri gelmesi, redeem edilmesini konu alan bir senaryoyu istiyorlar. Hatta bu konuda Daisy Ridley bile demiş. Bu çok hoşuma gitti. Hayranların böyle bir konunun üzerine yoğunlaşıp böyle bunu sahiplenmeleri ve onun üstünde toplu bir şekilde tepki vermeleri çok hoşuma gitti demiş. Kafa karıştırıcı ama bu tarihin sayfalarına gömülmüş ve hiçbir zaman gelmeyecek bir proje gibi görünüyor. Geliyor olsaydı bu kadar açık konuşmazdı Adam Driver diye düşünüyorum.
Yine de bir kaldıkları noktada, kısır kaldıkları noktada belki bunu bir çizgi roman ya da bir roman biçiminde kullanabilirler.
Ya ben onu merak ediyorum. Şu anda yazılmış bir senaryo var. O senaryo kime ait ya şu anda? Yani parasını kim verdi yazara? O biraz açıkta kalmış. Yani linkler var, bir okursunuz. Ben okudum o detayı göremedim. Çok merak ediyorum. Ya da mi dedi Bob Iger? Teşekkürler, rafa koydu, çekmeceye koydu. Bir ara bakarız ama şimdi değil mi dedi? Çok garip.
Evet, bu konuda Adam Driver'ı yapmaya davet ediyorum. Konuşmaya davet ediyorum. Açıklama yapsın.
Evet. Sizin e-mail adresiniz belli. Kanalımıza ulaşıp bir açıklama yapabilir.
Seve seve her zaman bekleriz.
Hayırlı yayınlarız.
Şimdi bir Star Wars projesinden diğerine geçiyoruz. Ve gün geçmiyor ki yeni bir, daha doğrusu başka bir yönetmen daha çıkıp ya evet ben de aslında bir Star Wars filmi düşünmüştüm demesin. Şimdi Seven, Fight Club, Social Network gibi çok ikonik filmlerle tanıdığımız yönetmen David Fincher, ki hatta kendisi şu anda Tarantino'nun bir filmi vardı, Once Upon a Time in Hollywood diye, onun ikincisi üzerine çalışıyor. Demiş ki, benim de zamanında bir Star Wars film projem vardı. Bu filmin hikayesiyle alakalı olarak demiş ki, Rise of Skywalker'dan sonrasını anlatacak bir hikayeydi. Oradaki bir karaktere odaklanacaktı. Ha bir de şöyle bir şey olmuş. Bunu Lucasfilm'le ve Disney'le ciddi ciddi masaya oturup konuşmuşlar. Demiş ki, bu filmi yaparsak eğer son haline ben karar vereceğim. Yani Disney'in ya da Lucasfilm'in işte yerini makaslamasına müsaade etmeyecek. Hani ben neye karar verirsem o olacak. Snyder Cut'la alakalı bir şey olmuştu, hatırlayanlar vardır, o DC evrenini takip eden. Hani bu da David Fincher Cut olacak gibi bir şey yapıp elini masaya vurmuş. Tabii ki Lucasfilm ve Disney buna olmaz demiş. Bir tane böyle şey trivia bilgi de ekleyeyim sonuna doğru, ucuna. David Fincher kariyerinin başında Return of Jedi'in kamera arkasında çalışmış zamanında. O da o yoldan geçmiş yani.
Evet. O setin tozunu yutmuş yani.
Evet.
Şimdi bir diğer proje, Lando projesi geldi, gelecek, oluyor, yapılıyor. Kardeşiyle beraber senaryo yazacak Donald Glover falan filan derken hala bir ufukta bir tünelin sonunda bir ışık yok ama şöyle bir bilgi var. Donald Glover bir sağlık sorunu geçirmiş. Hatta kalp krizi geçirmiş ve birkaç ameliyat geçirmek zorunda kalmış. Özellikle bu son galiba bir müzikalinin turnesi esnasında bu oldu. O esnada kalp krizi geçirmiş ve birkaç ameliyat geçirmiş. Söylentilere göre veya tahminlere göre diyelim. Lando projesinin gecikmesinin sebebi de bu sağlık durumu diyorlar. Bilmiyorum. Ama şu anda Lando projesinin hakkında böyle benim bu aralar duyduğum hani bir ara dizi sonra önce film sonra dizi sonra bu diziyi ben işte kardeşimle beraber yazıyorum gibi böyle durumlar bayağı bir karışık bilgiler ama net bir tarih halen yok. Göreceğiz ama yani teori dediğim gibi sağlık sebebi nedeniyle bu iş biraz ertelendi diyor.
Kalbinde delik varmış galiba.
Öyle mi? Ha, o detayı yakalamadım. Ama
Yani
genelde
aslında
bir
ciddi,
ciddi sorun, ciddi sorun. Evet.
geçmiş olsun diyelim.
Geçmiş olsun. Evet. Olmuş ama galiba yani atlatmış anladığım kadarıyla.
Evet. Şimdi sıradaki haber biraz eski bir haber. Eylül, Ekim aylarından kalma bir haber ama atlamak istemedik. 77. Emmy ödül töreni gerçekleşti. Biliyorsunuz bu yılın da başlıca Star Wars olayı Andor dizisinin ikinci sezonuydu. Andor dizisi Emmy ödüllerinde 3 dalda adaydı. Bunlardan bir tanesi en başarılı drama dizisi, bir tanesi drama dalında en başarılı yönetmenlik, bir diğeri de drama dalında en başarılı yazarlık idi. Bunlardan sonuncusunda, yani drama dalında en başarılı yazarlık dalında ödülü almayı başardı. Yine böyle bir şey, trivia bilgi. İlk defa bir Star Wars yapımı bu dalda bir Emmy ödülü kazanmış oldu.
Güzel, tebrikler. Yani daha da fazla ödül bekliyordum ben. Kostüm olsun, set olsun, görsel efekt. Hadi tamam belki çok daha iyi görsel efektli şeyler var ama oyunculuk mesela iyi oyuncular var. En iyi yardımcı oyuncular vesaire çıkabilirdi.
Şey,
Neyse burada çok
mesela
önemli değil.
Mon Mothma'yı canlandıran aktör benim ilk aklıma gelenlerden.
Evet, Mon Mothma olabilirdi. Saw Gerrera olabilirdi.
Biraz daha azdı onun bu sezon rolü ama.
Evet. Neyse. Devam ediyoruz. Las Vegas'ta büyük bir küre var. Bu aslında enteresan bir küre. Hem dışında hem içinde ledler var. Dışındaki ledler biraz daha düşük çözünürlük ama içindeki ledler böyle küresel bir şekilde böyle izleyeceğiniz bir içerik için çok uygun. The Sphere deniliyor bu. Ve Wizard of Oz filminin işte kaçıncı yılı hatırlamıyorum ama onun gösteriminde biletler çılgın satılmış ve insanlar bayılmış. Aslında bu sfer, bu etkinlikte, bu mekanda genelde konserler yapılıyormuş ve konserlerin arkasında backdrop olarak o panel kullanılmış ama film için bir fırsat olduğu bu Wizard of Oz filminin tekrar gösterimiyle ortaya çıktı. Hatta ekran o kadar büyük ki normal filmin yansıtması yetmiyor. Yapay zeka ile karakterler ekleniyor veya set genişletiliyor. Şimdi bunun özellikle Star Wars'un bir 50. yılı kutlamaları dahilinde bölüm 4'ün de yayınlanması ve burada vizyona girmesiyle ilgili Disney ile bu sferin yöneticileri iletişimdeymiş. Şu anda net bir bilgi yok ama çok iyi olur. Yani eğer şöyle diyeyim, Celebration zamanında halen vizyondaysa ve oradan oraya gitme şansınız varsa ve Celebration'a gidiyorsanız harika bir etkinlik olur. Düşününüz bölüm 4'ü genişletilmiş sahnelerle, genişletilmiş yapay zeka ile desteklenmiş sahnelerle böyle içindeymişsin gibi hissettiğin bir ortamda izliyorsun. Bence harika bir deneyim olurdu.
Ben bu haberi ilk okurken benim aklıma şey gelmişti. İçerisinde bir film gösteriminden ziyade dışarısındaki LED'lerle böyle bir Star Wars işbirliği, ne bileyim, küre olmasından dolayı bir ölüm yıldızı biçimine sokulabilir gibi düşünmüştüm.
Ben eş zamanlı ikisi de olabilir diye düşünüyorum. Yani dışarıda, düşünsene, dışarıda ölüm yıldızı şeklinde bölüm 4 ölüm yıldızı patlarken dışarıdaki ölüm yıldızı da patlıyor aynı anda mesela.
Oo.
Süper.
O biraz paniğe yol açabilir sanki bir şeyin patlaması ama.
Evet.
Şimdi bizim aslında geçen senenin sonunda ya da bu yılın başında değindiğimiz bir çizgi roman projesi vardı ama bu alışılageldik Star Wars evreni içerisinde geçen çizgi romanlardan değildi. Aksine serinin yaratıcısı George Lucas'ın gençliğini, okul hayatını, işte Star Wars projesini nasıl hayata geçirdiğini anlatan ve bence çok sürükleyici, çok eğlenceli bir dille ve çizimlerle anlatan bir çizgi romandı. İsmi Lucas'ın Savaşları olarak geçiyor Türkçe'de. Ülkemizde de yayınlandı Türkçe olarak. Şimdi bu kitabın ikincisi 8 Ekim'de piyasaya çıkmış ama yurt dışında. Episode 2 olarak ismi geçiyor olmasına rağmen aslında devam filminin, yani Empire Strikes Back'in nasıl yapıldığını, yapılırken neler yaşandığını anlatan bir çizgi albüm olacak bu. Ben biraz araştırdım ülkemizde çıktı mı ya da çıkacak mı, bu işi üstlenen birisi var mı diye ama henüz bir bilgiye ulaşamadım. Eğer sizin bildiğiniz, yakaladığınız bir şey varsa yorumlara bırakın lütfen. Hepimiz öğrendik.
Bence çıkar. Bence çıkar Ateş. Çünkü yani iyi ki mesela ben baktım, ben aldım. Sonra bir daha gittiğimde yoktu, kalmamıştı. Bayağı iyi sattı diye tahmin ediyorum ve gerçekten çok sürükleyici. Yani kamera arkasını seven, film çekim hikayelerini arkadan seven birileri varsa kesinlikle okuması gerekiyor. Çizimler de hani artistik çizimler diyeyim, fotorealistik değil ama gayet sürükleyici, dikkat çeken filmler. Şey, çizimler pardon. Evet. Sonraki haberimiz üzücü bir haber. Ghost Rizm çok böyle özellikle sinema posterleri yapma konusunda büyük bir isim. Yani resmen bu işin Picasso'su gibi görünen bir isim. 78 yaşında hayatını kaybetti. Drew Struzan kimdir? Drew Struzan bir sürü Star Wars filminin, özellikle prequel serisinin posterlerini ve hatta özel special edition'ların posterlerini çizen kişi. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam da en son bölüm 7'nin bir özel posterini de çizmişti. Onun dışında işte örnek veriyorum, Geleceğe Dönüş filmi, E.T. gibi, Indiana Jones gibi filmlerinde posterlerini çizen kişi. Yani Drew Struzan'ın orijinal çizimine sahip olan biri, bir Picasso'ya sahipmiş gibi çok değerli bir ürüne sahip. Bu da bu yıldızda aramızdan kaydı değil.
Gerçekten çok ikonik bir sanatçıydı. İkonik dememin sebebi de çok böyle bilindik, hani Hollywood denince akla gelen filmlerin posterlerini çizmiş olan kişiydi. Ben sosyal medyada takip ediyordum. Son zamanlarında yanlış görmediysem Alzheimer'la mücadele ediyordu. Zamansız bir biçimde kaybettik maalesef.
Evet.
Şimdi oyun dünyasına yavaş yavaş geçiyoruz. Oyun dünyasında da hepimizi heyecanlandırabilecek bazı gelişmeler var. Çünkü çok kısa bir süre önce peş peşe yeni Star Wars oyunlarının haberleri geldi. Şimdi bunlardan ilki özellikle Knights of the Old Republic serisini sevenlere ilgilendiriyor. Remake'den bahsetmeyeceğim şu anda. Şu anda bahsetmeyeceğim. Devamı geliyor ama şimdi duyurulan oyunlardan ilki Fate of the Old Republic ismini taşıyor. Duyuruyla beraber bir de tanıtım fragmanı geldi. Fragmanda çok fazla ipucu göremiyoruz. Hani benim yakalayabildiğim kadarıyla bir Sith Yıldız Destroyer'ı vardı. Knights of the Old Republic oyunundan hatırlarsınız belki. Şimdi bu oyunu Arkanaut Studios geliştiriyormuş. Lucasfilm Games işbirliğiyle. Bir single player oyun olacak. Alışılageldiği üzere. Ve işin güzel kısmı da şu. Ekibin başında bundan 20 sene önce Knights of the Old Republic'i ve bununla beraber sonrasında Mass Effect oyunlarını geliştiren yönetmen Casey Hudson varmış. Şimdi bu fragman çıktıktan sonra tabii şahsen benim için en büyük merak konusu bu oyun neyi anlatacak acaba oldu. Şeyde resmi Star Wars web sitesinde uzunca bir röportaj var. Casey Hudson'la yapılmış olan bir röportaj var. Onu da açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Burada ben işte bilgi didiklemeye çalıştım biraz. Diyor ki Fate of the Old Republic bir devam oyunu olmayacak. Şimdi burada ben düşünmeye başlıyorum. Peki ne anlatacak? Çünkü bildiğimiz kadarıyla işte Disney satın aldıktan sonra Knights of the Old Republic de dahil olmak üzere pek çok şeyi kenara ayırdılar. Devam oyunu değilse nasıl olacak ya da oraya da bir operasyon çekilecek. Hani biz Knights of the Old Republic döneminde hoşumuza giden şeyleri tutacağız. Geri kısmını kullanmayacağız. İşte mesela Revan olacak ama işte Darth Malak olmayacak gibi bir şeyler mi var acaba diye ben düşündüm. Şimdi bu sorunun cevabı belli değil. Oyunu hazırlayan ekip de hikaye hakkında sır verip sır vermiyormuş. Son olarak şunu söyleyelim. Oyunun çıkışıyla alakalı olarak hani bu tanıtım fragmanı düştükten çok kısa bir süre sonra çıkış tarihi için 2030 yılı işaret edilmiş. Tabii hayranlar galeyana gelmişler. 2030'a daha çok var. Yani biz PlayStation 7-8'de falan mı oynayacağız bunu demişler. Ama bundan hemen sonra Casey Hudson çıkıp demiş ki sosyal medyada bu iddia doğru değil. 2030'dan önce çıkacak bu oyun.
2029.
Olabilir. Ya olabilir çünkü bak hatırlarsan yakın zamanda işte şu geliyor bu geliyor diye duyurduğumuz oyunlarla alakalı hala hiçbir şey yok.
Evet. Ama diğer oyun bu yine Game Awards etkinliğinde duyurulmuş Galactic Racer diye bir oyun. Bu hatırlarsan bölüm 1 Pod Racer oyununun alınmış, skin giydirilmiş ve yeni teknolojiyle karşımıza çıkan oyun. Yani gerçekten Pod Racer yerine başka speeder'lar var. Burada dikkat çeken şey 3 tane gezegende geçiyor olduğu, en azından bize ilk yayınlanan trailer'da gördüğümüz kadarıyla. Jakku var. Ando Prime var, bu daha önce bildiğimiz bir karlı gezegen. Bir de Sentinel One diye daha önce bilinmeyen böyle daha çok işte iletişim için kullanılan bir antenlerin sağda solda olduğu bir gezegende geçiyor trailer. En ilgi çekici detay da sonunda Sebul Bey'i görmemiş. Biraz yaşlanmış bir Sebul Bey'i ve arkada o Sebul Bey'in o pod racer'ı var. Böyle vuh vuh vuh vuh vuh. Böyle bir motor sesi var ya Sebul Bey'in pod racer'ın. Böyle dörtlü motorlu bir şeyi var, pod racer'ı vardı. Onun sesini duyuyorsun. Hani belki artık onu da kullanıyor olacağız. Bunun çıkış tarihini ben yakalayamadım Ateş. Göremedim. Ama bu herhalde şey gibi şey Knights of the Old Republic ya da şey Fate of the Old Republic gibi geç olmaz diye düşünüyorum.
Evet evet. Daha basit öyle geliyor. Çünkü ben sanki bunun şeyine bakmıştım. Resmi web sitesine bakmıştım. Şimdi aramakla vakit kaybetmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam yalan olmasın. Güncel konsolların isimleri yazıyordu yani. PlayStation 5 gibi.
En azından diğer jenerasyon çıkmadan çıkacak diye tahmin ediyoruz.
Evet. Bir sonraki duyurulan yeni oyun aslında belki de çok çarpıcı değil bilmiyorum ama meraklısı da vardır tabii bunun. Android, iOS ve PC için CCG Lab ve Zero36 Studio işbirliğiyle bir Star Wars kart oyunu çıkacağı duyurulmuş. Bu oyun tamamen böyle kart toplamaya odaklı bir şey mi olacak? Veya toplanan kartlarla işte bir kural çerçevesinde belli bir oyun oynanabilecek mi? O şu anda belli değil ama resmi Star Wars web sitesinde duyurulduğu için biz de sizinle paylaşmak istedik. Haber bu kadar.
Evet, bir diğer haberde hani Eclipse o acayip trailerla gelmişti. Vay demiştik. Ne oluyor falan filan. Bir de o zaman High Republic zamanını göreceğiz. Vay High Republic ne süper bir şey diye düşünüyorduk. ki High Republic zamanı içerisinde Eclair'de gördük. High Republic bizden uzak dursun dedik. Bu durumda Eclipse ile ilgili bir gelişme de olmadı. Duyuru da olmadı. Haber şu. İptal olmadı. Halen çalışılıyor. Sorunlar oldu. Başyazar ayrıldı vesaire. Ama halen çalışılıyor. Ne zaman çıkacağı halen belli değil. Ama proje iptal değil. Haber bu. Bu kadar.
Ya ben yakın zamanda şey gördüm. LinkedIn'de Quantic Dreams firmasının iş ilanını gördüm. Star Wars Eclipse projesi için.
Başvuraydık ya. Konu ne? Yazar falan mı arıyorlar?
Hayır canım. Geliştirici arıyorlar.
Ha, geliştirici arıyorlar. Ha, tamam.
Teknik eleman arıyorlar diyelim.
Anladım.
Şimdi en başta ya bu oyun eventimizin başında Fate of the Old Republic dedik. İçerisinde KOTOR'dan birazcık bahsettik. Şimdi o kısma geldik. KOTOR remake vardı. Ne oldu ona acaba? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hala bir şey yok elimizde. Hala ne aşamadayız, ne yapılıyor'a dair net bir bilgi yok. Fakat şöyle bir gelişme yaşandı geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde. Artık projede yer almayan bir geliştiricinin portföyünde KOTOR'un remake versiyonuna ait bazı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler arasında blasterlar, vibro kılıçlar, konteynerler ve bazı paneller var. Ve bunlar da orijinallerine, yani 20 sene önceki KOTOR'u da nasıl gözüküyorlarsa onlara sadık kalacak biçimde tasarlanmışlar. Daha güncel, modern grafiklerle tabii. Şöyle bir detay yakalanmış yine bu sızan portföy görüntülerinin arasında. Normalde KOTOR oyununda bir silaha bir modifikasyon yaptığınızda, bir eklenti, geliştirme yaptığınızda hani silahın özellikleri değişiyordu ama görüntüsü değişmiyordu. Şimdi KOTOR Remake'de bu özellik olacak gibi anlaşılıyor. Yani blasterınıza bir eklenti taktığınızda sadece atıyorum daha güçlü atış yapmakla kalmayacak. İşte namlusu daha büyüyecek. Görüntüsü daha değişecek özetle. Böyle bir özellik de gelecek gibi gözüküyor ama tabii durumunu hala bilmiyoruz. KOTOR Remake'in fragmanı çıkalı bayağı oldu. Haberi ilk defa ortaya çıkalı bayağı oldu ama ne zaman gelecek dediğim gibi bilmiyoruz henüz.
KOTOR'un remake'i yapılıyor, yapılacak, yapılmak üzere görüntüler sızdı derken KOTOR 2'nin remake'i de konuşulmaya başlandı. Bu bir mahkeme belgelerinde birileri yakalamış. Bir şekilde bununla ilgili resmi bir açıklama yok ama tek bir resmi açıklama var. KOTOR 2 evet vizyonda ama biz şu anda KOTOR 1'in remake'ini yapıyoruz. Sonra bakarız deniymiş Lucas Games tarafından.
O zaman şimdi nihayet koleksiyon alemine geçiş yapabiliriz. Tabii ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi ilk önce Hasbro ile başlıyoruz. Birazcık uzun sürebilir çünkü epeydir Hasbro'dan bahsetmemiştik. Epeydir bir gündem yapmamıştık. Şimdi 2025'in son çeyreğinde New York'ta bir Comic Con gerçekleştirildi. Bu Comic Con esnasında bazı yeni Black Series ve Vintage Collection ürünler duyuruldu. Şimdi bahsedeceğim ürünlerin hepsinin fiyatı yaklaşık $20 diye düşünebilirsiniz Vintage Collection'larda. Black Series'de $28 olarak düşünebilirsiniz. Hepsi ön siparişte ve önümüzdeki senenin başlarında piyasada olacak gibi gözüküyor. Şimdi Vintage Collection'la başlayalım. Bir Shakti figürü duyuruldu bölüm 2'deki haliyle. Daha sonra yine bölüm 2'den bir Padme Amidala arena sahnesindeki haliyle gördüğümüz biçimde bir Padme figürü duyuruldu. Bunlar tabii şaşırtıcı değil çünkü ne geliyor? Bir haslap geliyor. Ondan da bahsedeceğiz. Daha sonra Londra'da bir conversion düzenlendi. MCM London adı altında. Burada da yine Hasbro'nun bir yeni ürün duyuru paneli düzenlendi. Duyurulan Vintage Collection ürünler arasında bir The Stranger Acolyte dizisinde gördüğümüz Stranger karakterinin figürü var. Return of the Jedi'da Darth Vader'ın İmparator'dan şimşek yediği haliyle bir figür var. Darth Vader's Emperor's Wrath adıyla geçiyor. Bir de önümüzdeki sene görmeyi umut ettiğimiz yeni Darth Maul animasyon serisinden Maul Shadow Lord animasyon serisinden Darth Maul'un bir figürü duyurulmuş durumda. Başta bahsettiğim gibi bunlar yaklaşık $20 fiyat etiketini taşıyor. Önümüzdeki sene piyasada olacak. Buradan Black Series'e atlıyorum. 6 inçlik Black Series figürlerinde de bir Boba Fett figürü duyuruldu. Bu The Book of Boba Fett serisindeki haliyle miğfersiz bir Boba Fett, yani yaşlanmış bir Boba Fett figürü olarak düşünebilirsiniz. Bu geliyor. Darth Vader'ın Obi-Wan Kenobi dizisinde Kenobi ile düello yaptıktan sonra hasar gördüğü biçiminde, yani miğferinin arasından suratının gözüktüğü haliyle bir figür geliyor. Darth Vader Duel's End adını taşıyor. Bu yolda bir tane ikili figür seti duyuruldu. Purge Trooper ve Patrol Trooper adını taşıyor. Bunlar Jedi Survivor oyununda gördüğümüz askeri bilimler diyebiliriz. Bunun haricinde biraz böyle Tales of Jedi animasyon serisine dokunacak biçimde bir takım figürler duyuruldu. Bunlardan biri Quinlan Vos. Diğeri genç bir Count Dooku. Bu oldukça ilginç bir figür. Bir tane Seventh Sister Inquisitor var. Bir de şimdi benim gibi böyle eski toprak oyuncuysanız sizleri heyecanlandırabileceğini düşündüğüm bir figür duyuruldu. Cal Katan desem size. Cal Katan'ın da bir Game Greats serisi adı altında bir figürü duyuruldu. Bu da heyecan verici ürünlerden bir tanesi. Şimdi figür faslını toparladığımıza göre Haslap'tan söz ederim. Haslap geliyor dedim az önce. Şimdi biz önceki gündemlerde ya bir işte Gunship duyuruldu. Republic Gunship Haslap olarak duyuruldu ama çok iyi gitmiyor. Acaba olamayacak mı falan filan derken böyle son 2-3 günde bayağı bir gaza basıldı ve hedef olan 8000'i geçti. Ama şimdi biliyorsunuz Haslap'larda şeyler var. İlave hedefler var. Hani şu kadar daha sipariş gelirse yanında bunu vereceğiz. O da geçerse bunu vereceğiz. O da geçerse bunu vereceğiz biçiminde hedefler var. Bunlardan sadece ilkine ulaşabildi. Yani 8000 adetle üretim sınırını aştı. Ama total sipariş adedi 10.500. O yüzden sadece hedeflerden ilkini yakalayabilmiş durumda. Şimdilik gözüken teslim tarihi 2026 sonbaharı. Bunu ülkemizde alabilen bir baba yiğit var mı acaba, merak ediyorum.
Onun shipment'ı çok para tutar ya.
Düşünmek bile istemiyorum.
Evet. Şimdi bizim son zamanlarda radarımızda olan ve gerçekten çok iyi ürünler üreten Premium Collectible Studio'dan yeni bir diorama, heykel, hikaye anlatan büst gibi böyle karmaşık bir ürün var. Bu sefer hikayesi anlatılan kişi Boba Fett. Boba Fett'in hikayesini anlatan bir ürün. İki tane sürümü var bunun. Bir normal hali, bir de deluxe hali. Normal halinin de deluxe halinin de sınırı 250 adet limitli üretim. Normal halinin fiyatı $1,875. Deluxe halinin de fiyatı $2,050 gibi bir fiyatı var. Ben ikisi arasındaki farkı anlayana kadar göbeğim çatladı. Ama sonunda buldum. Deluxe sürümde bu bir heykel gibi düşünün. Boba Fett'in hikayesini anlatan bir heykel düşünün. Deluxe figürde, deluxe olan heykelde Rancor'a binmiş bir Boba Fett de var. Diğerinde yok. Yani böyle etrafından bakarken öyle bir figür de işlenmiş. Rancor'a binmiş Boba Fett de işlenmiş. Deluxe de var. Standart da yok. Her ikisinin de çıkış tarihi Temmuz-Eylül 2026 gibi teslim edilecek gibi bir öngörüleri var bu firmanın.
Ya çok güzel ama Vader versiyonu kadar çarpıcı değil bence bu.
Yok değil. Vader çok daha iyiydi. Vader harikaydı ya.
Bir de şey, deluxe olmayan versiyonunda arkada böyle biraz tembellik etmişler gibi geldi bana. Hani o Cloud City var tamam da biraz şey kalmış, boş kalmış gibi geldi. Rancor olan işte, olması
o
dolduruyor.
Rancor'u koyacaklarmış. Koymamışlar. Bilmiyorum. Ya da bir 250 tanesinde bir üretim hatası olmuş. Ulan bunu standart olarak.
Olur mu olur valla.
Olabilir.
Tabii bir yandan böyle şeylere bakarken şeye bakıyoruz. Hasbro'ya bakıyoruz. Hattoş'a bakıyoruz. İşte PCS Collectibles'a bakıyoruz falan filan. Arada böyle ya bu da ilginizi çekebiliriz diye böyle bir şeyler çıkıveriyor sosyal medyada özellikle. Şahsen benim öyle keşfettiğim bir şey oldu bu. Şimdi bu figür piyasasında yeni bir oyuncu var gibi gözüküyor. İsmi Blokies. Açıklamalarda aşağıda linkini bulacaksınız. Nedir bu firma, ne yapar? Şimdi şöyle tarif edeyim. 6 inç figürleri düşünün. Hasbro'nun 6 inç figürlerini düşünün. Tıpkı onlar gibi böyle eklemleri çok güzel, her tarafında eli, kolu, bacağı, ayağı vesaire çok güzel hareket edebiliyor. Ama güzel kısmı şu, bu aslında bir maket. Yani figürü siz yapıyorsunuz. Böyle kutusunun içerisinden parça parça çıkıyor. Talimatlara bakarak çıt çıt çıt çıt çıt birleştirip onu bir figür haline getiriyorsunuz. YouTube'da videolarını izledim. Yapım aşamaları videolarını izledim. Ve hatta gördüğüm bir videoda da Hasbro'nun 6 inç figürleriyle kıyaslamışlar. İşte Hasbro'nun iyi olduğu taraflar var. Blockies'in iyi olduğu taraflar var. Fiyatı oldukça uygun. Hani ilave bir oynanabilirlik veriyor aslında size. Şimdi bu firma tabii Star Wars olarak piyasaya çıkmamış. Gördüğüm kadarıyla web sitesinden ve sosyal medyasından gördüğüm kadarıyla bilindik pek çok markanın lisansını almış. İşte Marvel, DC, Transformers, bir takım animeler vesaire, bunların karakterlerini de yapıyor. O anlamda ilginizi çekerse bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ekleyeceğim son detay, şu anda bu haber için yayını hazırlanırken tesadüf keşfettim. Bu firma ülkemize de girmiş gözüküyor. Bir web siteleri var ama şey detayları pek mevcut değil. Hani ürünler nerede bulunur, nerede satılır, ne kadara satılır gibi detaylar mevcut değil. Onları da umarız ki biz sizin için derleyip toparlarız önümüzdeki bölümlerde.
Ya ben şimdi sosyal medyadan bu adamların yaptıkları Darth Vader işte veya işte Stormtrooper figürlerine bakıyorum da yani gayet hoş görünüyorlar. Görüntüleri falan gayet iyi. Yani eğer maketi yapıp bırakacaksan güzel bir benim hoşuma gitti. Bir de eğlenceli yani bir deneyim de var sonuçta, anladın mı? Modeli de yapıyorsun. O için bence güzel bir ürün. Türkiye'ye umarım da gelir. Bir temasa geçmeye çalışalım bunlarla.
Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir videoda içerisinden Stormtrooper videosu izlemiştim. İçerisinden ilave el çıkıyor. Hani farklı pozlama yapabilesin diye.
Atakus gibi. Şey gibi pardon. Atakus demişim pardon. Neydi? Katapukya gibi. Katapukya'daki tek eller gibi.
Hasbro da son zamanlarda bunu yapmaya başladı bu arada. İlave el, kol, kafa eklemeye başladı.
İlave el, kol, kafa derken bu işin piri Hot Toys'a geliyoruz. Bir ara bunun böyle bir görseli düşmüştü. Anakin'in Artesian serisi. Yani Anakin'in Mustafar halinin saçları tamamen kıllı olan serisinden bir ürün. Şimdi ben bunu sen haberlere koydun Ateş. Bir baktım bu waitlist'e. Anladığım kadarıyla ön sipariş falan tükenmiş. İstiyorsan waitlist'e girebiliyorsun. Detaylar çok iyi. Yani hem gözler kırmızı, hem böyle göz bebekleri oynayabiliyor. Saçlar tamamen kıl, kumaş detayları hem mavi hem de kırmızı ledli bir şeyin kılıcı var. Tamamen Mustafar haliyle gayet güzel bir ürün. Fiyatı 430 dolar civarında. Fakat waitlist'e düştüğü için şu anda bir teslim tarihi artık göremiyoruz. Şimdi Anakin'i alıyorsun. Anakin'in karşısına kimi koyuyorsun Mustafar'da? Obi-Wan'ı koyuyorsun. Aynı detayda bir Obi-Wan figürü de geliyor. Yine saçlar kıl haliyle. Bunun teslim tarihi Ekim Aralık 2026 ve fiyatı 315 dolar. Daha az saçı var diye herhalde, bilemiyorum. Devamında bir Empire Strikes Back haliyle, o parkalı haliyle Han Solo var. Han Solo'nun parkasında böyle yünler falan, gerçekten yünlü bir parka yapmışlar ama saçları normal plastikten. Öyle şeyler gibi, Artisan serisi gibi değil. Bu da Ekim 2026, Mart 2007 arasında çıkıyor. Fiyatı 285 dolar. Atlas yine yapacağını yapmış.
Ve yapmaya da devam ediyor görünüşe göre. Şimdi bende de birkaç tane Hot Toys ürünü var. Bunlardan bir tanesi Magna Guard. Bölüm 3 ile tanışmıştık bu droid çeşidiyle. 285 dolar. 2026 sonu 2027 başı çıkış tarihi olarak gözüküyor. Güzel tarafı şu, bu droidin LED aydınlatması var. Gözleri ve gövdesi yanıyor. Şeyden çok emin olamadım. Mızrağında da böyle bir yanma özelliği var mı diye. Ama galiba yok. Çünkü kırmızı LED demiş açıklamasında. Şimdi bu güzel bir parça ve normal şeylerden biraz daha uzun gibi. Normalde işte Hot Toys figürleri 30 santim boyundayken bu 35 santim civarında bir figür olacak gibi gözüküyor. Bir diğer Hot Toys figürü Snowtrooper Commander. Bunun da fiyatı zannederim 285 dolar. Şimdi bu şeyde değil, ön siparişte değil, bu waitlist'te Anakin olduğu gibi. Bunun herhangi bir elektronik parçası ya da aydınlatması vesairesi bulunmuyor. Ama içerisinden pek çok aksesuar çıkıyor. Çok farklı el kombinasyonları yapabileceğiniz el aksesuarları çıkıyor. Bir de şöyle bir detay gördüm. Bu bazı piyasalarda 3000 adette limitli olacakmış bu figür. Bir diğer hatta oysa geçecek olursak bu da Leia Organa ama Return of the Jedi'ın başlarında gördüğümüz Bush ödül avcısı kıldığı ile. Bunun saçları zannederim şey değil. Gerçek saç değil.
Değil, hayır. Plastik.
Evet, bunun da fiyatı $285. Bu ön siparişte çıkış tarihi yine Magna Guard'da olduğu gibi 2026 sonu 2027 başı olarak gözüküyor. Pek çok el aksesuarı bulunuyor farklı pozlamalar için. İlave bir kafa var. Yani hem Leia'nın kendi kafası var hem de Bush ödül avcısı kaskının olduğu bir kafa var. Dediğiniz şekilde sergileyebilmeniz için. Son bahsedeceğimiz Hot Toys figürü 212. Attack Battalion. Battalion'ın Türkçesi gelmedi şu an aklıma. Müfrezel galiba. Yorumlara yazarsınız. Bunun fiyatı bir tık daha ucuz. 10.000 küsür TL olarak görüyorum. Herhalde $200 civarı.
$225.
$225. Yine çıkış tarihi 2026 sonu 2027 başı. Çok farklı el aksesuarları bulunuyor. Farklı pozlamalar için ilave bir blaster'ı bulunuyor. Herhangi bir LED aydınlatması yok. Herhangi bir adet limiti de şu an için gözükmüyor. Her zaman bildiğimiz Hot Toys boyutunda yaklaşık 30 santim. Bunun bir Collector Edition'ı var, bir Deluxe Edition'ı var. O bir tık daha pahalı.
$270.
Bunun da çıkış tarihi aynı. Yanında çok da farklı bir şey. Ha, şöyle aksesuarlar var. Bazı silah veya ekipman gibi aksesuarlar olduğunu görüyorum. Bir dürbünü var. Kafasında takılı bir dürbün veya elinde kullanabildiği bir dürbün aksesuarı olduğunu görüyorum. İlave silahları olduğu yazıyor.
Bir tane havan topuyla geliyor galiba.
Ha, evet, havan topu gibi de bir şey var.
İlerliyoruz. Filippo Loretti. Hiç bize misafir olmayan bir marka. Bu kol saati üreten bir firma. Biliyorsunuz Star Wars markasıyla kol saati üretme bayağı vardı. Özellikle Seiko uzun süre böyle kol saatleri üretti. Celebration'da da çok vardı böyle kol saatleri. Filippo Loretti Dark Side bir seri üretmiş ve Ateş, bunlar benim gerçekten çok hoşuma gitti. Açık konuşmak gerekirse. Kaç model var ve hepsinin fiyatı $299 civarında. Bir Stormtrooper var, bir Darth Vader var, bir İmparatorluk böyle ortası kırmızı olan var. Galactic Empire adında bir ürün var. Onun dışında bir tane Darth Vader'ın TIE Advanced, böyle bunu alırdım açıkçası. TIE Advanced saati var. Çok da hoşuma gitti. Tek böyle dikkatimi çeken ne biliyor musun? Bu saatlerde akreple yelkovanı şey yapmışlar. Hani fosforlu olmasın için yeşil yapmışlar ama yani kırmızı yapmanın bir yolunu bulsalarmış çok daha iyi olurmuş, kırmızı fosforlu. Bir tane Death Star var. Bir tane Darth Vader daha var. Mandalorian var. Orada saniye göstergesini tamamen ufak bir globus şeklinde yapmışlar. O da güzel. Ve şu anda bunların hepsinde bir kampanya var. Kampanyaya göre 3 tane saat, 2 tane saat alırsan 3.sünü mü alabiliyorsun? Öyle bir şey var. O da işte Mandalorian'ı hediye ediyorlarmış. Eğer 3 tane alırsan 3.sü hediye oluyor. Ya da pardon, 3 tane alırsan evet 4.sü hediye ediliyormuş. Muhtemelen bunun devamında şey de gelir. Yani bu hani gelecekmiş muhtemelen. Şu anda Light Side tarafta olan tek Mandalorian belki sayılır. Ama bir Light Side serisi de gelecek gibi görünüyor.
Bu arada saatlerin tanesi $300.
Evet, tanesi $300.
Yani bir işte $1000'dan fazla bir harcama yaparsan. Zaten o kadar alınca dersin ki koleksiyonu tamamlayayım bari hepsini alayım.
Hepsini, ama sonra devamında daha gelecek. Tabii şöyle düşünüyorum, şimdi $300 sınırlı sayıda üretilmişti, limited diyor da, yani limited quantity diyor. Tam olarak arkada böyle bir numara falan da yok. Ama saatlerin hepsi otomatik. Tamam mı? Şey değil ya, pilli saatler değil. Otomatik bir saat için 300 dolar çok pahalı değil aslında. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ya saat merakı olan insanlardan değilim. Çok bu markanın da ne kadar değerli bir marka olduğu konusunda da çok detaylı bir bilgiye de sahip değilim. Yani burada ahkam kesmek istemiyorum. Ama diğer modellerine ben bakınca çok fena gözükmüyor yani. Güzel saatler yapıyorlar.
Meraklısına değilim.
Meraklısına değilim. Aynen öyle.
Şimdi bu gündemin son haberi, bu koleksiyon haberlerinin sonuncusu. Belki bizi çok ilgilendirmeyecek ama hani dünyada ne olup bitiyordan haberdar olabilmeniz adına sizinle paylaşmak istedik. Şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizde bazı yapı marketler var. Bir de bizim ülkemizde olmayıp işte Amerika'ya özgü olan bazı yapı marketler var. Bunlardan bir tanesi Home Depot. Şimdi Home Depot firması zaman zaman lisanslı ürünler çıkartıyor Home Depot markası altında. Ve bir süredir de tırnak içinde söylüyorum life size, hani gerçek boyutlu Star Wars karakterlerine odaklanmış vaziyette. Önce bir Stormtrooper gördük. Daha sonra bir Chewbacca gördük. Şimdi de son zamanlarda, daha doğrusu 2025'in Cadılar Bayramı'nda ortalığı kasıp kavuran bir parça da yine tırnak içinde life size R2-D2 oldu. Şimdi niye tırnak içinde diyorum? Her ne kadar firma bunları satarken life size dese de işin uzmanları işte birebir parçalarla kıyaslama yaptıklarında bir tık daha ufak olduklarını belirtiyorlar. Ürünlere gelecek olursak, şimdi insanların bu kadar heyecanlanması, işte nerede kaç adet var, orada kalmış mı, burada bulabilir miyim falan diye böyle sosyal medyada nasıl yırtındıklarını gördüm. Bir kere ürünler hani neredeyse life size, ikincisi elektronikler, üçüncüsü animatronikler, hareket ediyorlar. Aslında tematik olarak düşünülmüş olsalar da, yani işte bu R2-D2 modeli aslında işte yılbaşı aydınlatmalarıyla böyle dekore edilmiş olsa da, istiyorsanız onu çıkartıp tek başına filmde gözüktüğü biçimde de sergileyebiliyorsunuz. Ve yine insanların bu kadar bunların peşinden koşmasının sebebi bu kadar özelliğe kıyasla fiyatlarının çok uygun olması. Şimdi söz konusu R2-D2 300 dolardı. Herhangi bir yerde kaldı mı Cadılar Bayramı'ndan sonra onu bilmiyorum. Piyasası nedir şu anda? Fiyatlar ne olmuştur onu da bilmiyorum ama hani evinizde eğer böyle şey bulunsun istiyorsanız, gerçek boyutuna yakın bir R2-D2 olsun istiyorsanız ve işte elektronik de olsun, animatronik de olsun, kafası da dönsün vesaire diyorsanız, bu fiyat çok iyi. Çünkü
Mükemmel. Çok iyi bir fiyat.
yani şeyi düşünün, Sideshow'u düşünün mesela. Sideshow da life size karakterler çıkardı. İşte C-3PO, R2-D2, Darth Vader, Boba Fett, Carbonite Han Solo, bütün bunları düşünün ve bunların fiyatları bunun böyle şey hani 10-20 katı falandı.
Bu çok iyi. Ben birkaç şeyde de izledim. YouTube'da da izledim. Yani çok çok çok tam fiyat performans. Al koy kenara.
Aynen öyle. Ama işte kötü tarafı, bu ülkemizde olan bir marka değil. Hatta ve hatta Home Depot'un web sitesine Türkiye'den girilemiyor zannederim. Ben birkaç defa denedim, olmadı.
Türkiye'ye gelmeyen, aslında Türkiye'de olup da bu ürünleri getirmeyen bir başka marka da Columbia. Columbia Türkiye'de var ama Star Wars serisi hiçbir ürünü şimdiye kadar Türkiye'ye getirmedi ve Columbia'nın çok güzel Star Wars ürünleri var. Ya bu seriyi niye getirmedi diye üzülmüş de değilim açıkçası. Benim çok hoşuma gitmedi. Hani Columbia'nın bir Andor serisi çıktı. Andor değil, Endor. Yani bu hani Ewok'ların olduğu orman serisi. İşte pançolar var, bazı hoodie'ler var, çocuklar için Ewok tipli bazı tulumlar var. Bazı botlar var, işte suluklar var vesaire. Böyle o Endor ormanları havasında bir ürün geliştirilmiş. Buradaki tabii şey nokta şu, belki de işin kilit noktası şu, ürün fotoğrafları çekimleri esnasında Carrie Fisher'ın kızı da rol almış anladığım kadarıyla, Billy Lloyd. O da bu çekimlerde rol almış, bu annesini yad etmiş diyelim.
Bu arada öbür çocuklar da Billy Lord'un çocuklarıymış galiba.
Öyle mi? Ha bak onu da bilmiyordum.
Ama ürünlere gelecek olursak ben de beğenmedim. Bundan önceki Darth Vader serisi daha güzeldi.
O mükemmeldi ya. O gelseydi çok iyi olurdu. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzunca bir bölüm oldu. Her zaman olduğu gibi bazı hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen abone olun. Bu yayından hoşlanacak birileri varsa lütfen onlarla paylaşın. Sadece eğer bunu podcast olarak dinliyorsanız dikkat edin. Bu bir podcast de değil. Aynı zamanda YouTube'da bir kanalımız var ve sadece böyle gündem haberleri sunmuyoruz. Başka şeyler de yapıyoruz. Kutu açılışları, fragman incelemeleri gibi. Onun için gelip YouTube kanalımıza da abone olun ve bu videoyu beğendiyseniz like atın. Bir sonraki yayına kadar kudret sizinle olsun.
Kudret sizinle olsun. Ateşin kostümleri, herkesi büyüler, Nikon'un koleksiyonu var.